Ayrım 7.
İnci Aral, pembe kayışlı saat. Bana ayrılan odaya girer girmez, yalnız olmadığımı, içeride görünmez ama kıpırdayan, hafifçe parlayıp sönen, ustaca yer değiştirip saklanan başka birinin daha bulunduğunu hissettim. Amsterdam'ın biraz dışındaki bir mahallede, ince uzun, üç katlı, sevimli Hollanda evlerinden birinin çatı odasındaydım. Bir edebiyat söyleşisi için o akşam üzeri gelmiştim kente. Evin sahibi Fatih Gün, sadık okurlarımdan biriydi. Çok nazik ve içten davranmış, beni konuk etmek isteyerek toplantıdan sonra alıp evine getirmişti. Eşi o sırada Türkiye'deydi. 12 yaşındaki kızı Gül, izin isteyip yattıktan sonra evin yalın döşenmiş sıcacık salonunda Fatih Bey ve genç baldızı Petek'le oturup kahve ile konyak içerek biraz daha söyleştik. Gece yarısından hemen sonra da yatmaya karar verdik. Fatih, Hollanda evlerinin özelliği olan daracık ahşap merdivenlerden üst kata çıkardı beni. Odamın ışığını yakıp valizimi bir sandalyeye bıraktıktan sonra banyoyu gösterdi ve iyi geceler dileyerek ayrıldı. Aynı kattaki banyoda işimi bitirdikten sonra odama girip kapımı kapattım. Ve az önce dediğim gibi daha ilk dakikada anladım içeride birinin ne, nasıl ve kim olduğunu bilemeyeceğim bir şeyin olduğunu. Bu tür duygunun daha çok görmeyenlere özgü bir yetenek olduğu söylenir. Benzer biçimde görünürde odam boş olmasına karşın yanılmadığımı biliyorum. Göremediğim halde algıladığım ama adlandırıp açıklayamadığım bir varlıkla aynı yerde bulunuyordum. İlk anda bunun bir ev hayvanı olabileceğini düşündüm ve bu ferahlatıcı kuşkuya tutunup algımı netleştirmeye çalışarak gözlerimi odanın içerisinde gezdirdim. Büyükçe bir yatak ve çalışma odasıydı burası. Duvar dibine konmuş, tek kişilik, beyaz örtülü bir yatak. İki kapılı bir gardırop, uzun bir çalışma masası ve yanında kitaplarla dolu iki sıra raf ilk göze çarpan eşyalardı. Cesur ve kararlı gidip yatağın ve masanın altlarına baktım. Herhangi bir canlı ya da nesne yoktu. Gardırobun kapısını yokladım, kilitliydi. Kendimi güvende hissederek ceketimi çıkarıp sandalyenin arkalığını astım. Bu sırada masanın sağındaki geniş camlı kapı dikkatimi çekti. Perdeyi aralayıp dışarı baktım. 8-10 metrekare büyüklüğünde zeminine çakıl dökülmüş, duvarsız, korkuluksuz bir teras bahçeye açılıyordu kapı. Dışarıda dolunay parlak, kocamandı. Çakır bir aydınlığa boğuyordu serin Ekim gecesini. Evin yanı başından bir dere akıp gidiyordu. Şırıltılı bir şarkıyı durmaksızın yineleyerek. Kıyısında seyrek ağaçlar ve mehtabın soldurduğu hüzünlü sokak lambaları sıralanmıştı. Çevrede fazla yapı yoktu. Ay ışığı basit çitlerle ayrılmış yumuşak, birbirine ulanan düzlükleri, tek tek küçük kulübe ve damları aydınlatıyordu belli belirsiz. Yakınlarda, karanlıkta, pek seçilemeyen geniş düzlükler, bahçeler olmalıydı. Biraz ötede, eski bir yel değirmeninin, gecenin lacivertine karışan dev kara kanatlarının ürkütücü hayaleti vardı. Kim bilir ne zamandan kalma, terk edilmiş. Çoktan kurumuş çiçek saksıları duruyordu terasın bir köşesinde. Kapının tam karşısındaki duvarda, evin ön cephesine açıldığını sandığım, küçük, yerden epey yüksek bir pencere gördüm. Gidip ayaklarımın ucunda yükselerek perdenin fırfırlı ucunu kaldırdım, dışarıya baktım. Geniş bir caddeyi jilet gibi parlayan, birbirine karışmış raylarla bölen tramvay yolları, ıslak kaldırımlar, yanıp sönen trafik ışıkları, küçük dükkanlar Ve karşı tarafta yan yana sıralanmış, pencereleri karanlık evler görünüyordu buradan. Cadde boştu. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Sinir bozucu turuncu ışıklar altında her şeyden plastikten, hava ise nemli, kaygan bir eriyikten oluşmuş gibiydi. Evin ön ve arka cepheleri arasındaki bu farklılık çok şaşırtıcıydı. Arkada çayırlar, su, mehtap ve doğallık, önde ise kentin yorucu yapaylığı. Evin kendisine benzer evlerle birlikte oluşturduğu uzunca set, bu iki dünyayı ayıran bir sınırdı sanki. Ve ben o sınırın tam ortasında, aynı zamanda iki ayrı düzlemde birden bulunuyordum. Bu düşüncelere dalmış, pencere önünden ayrılırken, birden derinlerden gecen, acı bir kadın çığlığı ile irkildim. Çığlık bittikten sonra da uzayıp bir süre yankılandı kulaklarımda ve ardından yaralı, iç burkucu bir sessizlik geldi. Olduğum yerde kala kalmış, çığlığın nereden, hangi yönden geldiğini anlamaya çalışıyordum. Dışarıdan mı, evden mi? Evet, yoksa benden, kafamın içinden mi? O an biri arkamda duruyormuş da rüzgarını duymuşum gibi ürpererek hızla dönüp arkama baktım. Kimse yoktu. Sırtımı duvara sımsıkı dayadım. Yerdeki halı, eşyalar kımıldıyorlar mı yoksa bana mı öyle geliyordu? İçimde sanki kapan ya da pataklıkmış gibi bu odadan çıkamayacakmışım, bir daha hiçbir yere gidemeyecekmişim gibi uğursuz, yaban bir duygu büyüyordu hızla. Soyut, kışkırtıcı, rahatsız edici bir yoğunluk. Olağanüstü elektrikli bir hava vardı bu odada. Panik içindeydim. Bacaklarım güçsüzleşmiş, alnım terlemişti. Evdekilere seslenmeyi, yardım isteği düşündüm bir ara. Ama bu hastalıklı, yersiz bir davranış olacaktı. Fiziksel bir sorunum yoktu. Uykularından kalkıp gelecekler, tedirginliğime şaşacaklardı. İşte her şey yolunda. Yorgunsunuz, sakin olun, uyuyup dinlenin diyeceklerdi. Pişmanlık ve özürlerden sonra yeniden yalnız kalacaktım. Uykum dağılmıştı. Saat 1:30'a geliyordu. Şaşkın, içim üşüp titreyerek yatağın kenarına oturdum. İşlemeli, dantelli yastıklar konmuştu yatağın üstüne. Başucundaki duvarda ise epey büyütülmüş, renkli bir fotoğraf asılıydı. Resimdeki bir genç kızdı ve bütün içtenliği ve coşkusuyla dünyaya gülüyordu. Düzgün beyaz dişleri, parlak ela gözleri ve tüm varlığıyla, aşkla, umutla ve henüz yaşanmamışsa da tadına bakılmış belli belirsiz bir acıyla gülüyordu. Bal rengi uzun saçları resmin çekildiği anda uçuşmuş ve o başını hafifçe eğerek rüzgarın yaramazlığıyla eğlenerek saçlarını yüzünden kaldırmaya çalışmıştı. İncecikti elleri, bilekleri. Uzun çıplak boynuna mavi taşlı Türk işi gümüş bir kolye takmıştı. Kimdi bu kız? Kalkıp kitaplara göz attım. Çoğu Hollandaca ve İngilizce ders kitaplarıydı. Kitaplığı bitişik panoya yüzme yarışlarında kazanılmış, gümüş, bronz madalyalar asılmıştı. Yatağın hemen yanında duran aynalı konsolun üzerinde kutusu yeşil kapaklı bir çalar saat, resimdeki kıza ait bir üniversite kimliği, pembe kumaş kaplı, fiyonklu bir boncuk kutusu, açılmış bir paket kağıt mendil vardı. Kimliğe göre Pelin'di kızın ismi. Kitapları hafif sararmış, iyi cins yüz ve el kremleri, ortası delinip taşlaşmış bir allık, bir kutu pudra, iki ruj, farklı gereç ve renklerde saç tokalarıyla fırçalar ona ait olmalıydı. Şu küçük kül tablasındaki jeton ve bozuk paralar, buruşuk bir tramvay bileti, bir çift küçük ince küpede. Bütün bu nesnelerin bende yarattığı tedirginliğin nedenlerini anlamam birkaç dakikamı aldı yalnızca. Öncelikle zorlanmış bir özen içinde yapmacık bir düzen oluşturmuş gibiydiler. Yaşamın soluğu, dokunup bırakmaların sıcak dayanıklığı çoktan terk etmişti onları da. Biri sonradan belki de gözyaşlarıyla tozlarını almış, sevip okşamış ve bir müze aşırılığı içinde hizaya sokmuştu hepsini. Ama daha da önemlisi, hüzünlü bir boşluk, garip bir yalnızlık vardı bu eşyaların duruşlarında. Tanımlanması zor bir beklemişlik ya da bundan daha derin bir şey. Öksüz kalmıştık, bırakılmışlık. Açıkça belliydi. Bu odadaki her şeyin üzerinden zaman geçmişti. Odanın, eşyaların sahibi epeydir uzaklarda bir yerdeydi. Büyük olasılıkla ama aynı zamanda açıklanması olanaksız bir biçimde şu an şimdi buradaydı. Bir an elime dokunulduğunu sanarak sarsıldım. Ve tam da o an keskin bir acı ve yoksunlukla birinin onulmaz yokluğunun, kayboluşunun ve sessizliğinin kederli soluğunu duydum. Bir iç çekiş, esirgenme ya da belli belirsiz bir incinme anı gibi. Konsolun tek çekmecesini izleniyormuş gibi korkarak yavaşça açtım. İçinde ezik bir sigara paketi, çakmak, kemik bir bilezik, rengarenk fularlar, minik bir gümüş kutu bulunduğunu gördüm. Onların yanında ayrıca pembe süet kayışlı, 4'ü 10 geçeyi gösteren, durmuş ya da durdurulmuş spor bir kol saati de vardı. Bütün bunlara kafa yormak, kendimi garip, olanaksız durumların akışına bırakmak istemiyordum. Yorgundum ve uyumak istiyordum. Valizimi açıp sabahlığımı çıkardım. Odadaki havayı savuşturmak ister gibi yayıp dağıttım giysi ve tuvalet gereçlerimi. O Pelin ya da her kimse bu gece bu odanın bana ayrılmış olduğunu kabul edip geri durmak zorundaydı. Ayakkabılarımı fırlatıp attım ayağımdan. Soyunup pijamalarımı giydim. Çalışma masasının üstündeki küçük el radyosunu kurcaladım. Ve klasik müzik çalan bir istasyon bulup hafifçe açtım. Kendimi bir süre anlamsız, kuşkulu bir durumdan sıyrılmış hissederek rahatladım. Zaten hayalet öykülerine, perili evlere hiçbir zaman inanmamış biriydim. Fatih'in sözünü etmeye fırsat bulamadığı bir kızı daha vardı herhalde. Ve o bir başka ülke ya da kentte okuyordu. Çalışma masasının üstündeki ayaklı küçük fotoğraf çerçevelerine baktım. Birinde Fatih, eşi, kızı ve yine o genç kız. Karlar içinde renkli başlıklar, atkılar, paltolarla poz vermişlerdi. Sonra gene hep birlikte bir yaz bahçesinde güneşli bir sofra başındaydılar. Işıklarla yıkanan sarı bir duvar, gür, koyu, yeşil otlar, kuş sesleri, kırmızı çiçeklerin öbek öbek taşıdığı toprak saksılar, güleç, mutlu, sağlıklı yüzler. Daha büyük bir çerçevede ise genç kız bir yüzme havuzu kıyısındaydı. Mayosu ıslaktı ve yarışı kazanmış gibi ellerini sevinçle havaya kaldırmıştı. İki kitabın arasından ucu görünen bir fotoğrafı daha çekip aldım. Kız orada genç bir adamla birlikteydi. Kollarını birbirlerinin omzuna sararak bakmışlardı objektife. Sevecen, cömert gümüşlerle. Ama bu mutluluk tabloları neden dokunaklıydı böyle? Neden çok uzak bir geçmişe aitmiş de artık kırılmış, bozulmuş, yok olmuş duygusu uyandırıyorlardı bende durmadan? Bu insanlardan birinin artık yaşamadığı yolundaki güçlü önsezim nereden doğuyordu? Bu odanın içindeki her şey ya da odanın kendi ruhundan mı? Bilmiyordum. Öyleyken bilmediğim bir felaketin gücenikliği vardı yüreğimde. bu resimlerde yer alıp da artık yaşamayan kim olabilirdi? Hiç sözü edilmemiş olan şu genç kız Pelin mi? O olsa Fatih söylemez miydi bana? Ama sırası gelmemişti belki, açılmamıştı konu. Durup dururken neden söylesin? Bir ölümü rastgele anlatabilir mi insan? Ölüm. Eğer çok yakınınızda birine değmişse, ne kadar zordur ölümden söz etmek. Anlamsızdır çünkü. Gerçek dışı ve zalimdir. Tehlikeli, dayanılmazdır. Adını bile anmamak, akla getirmemek, bütünüyle dışlamak gerekir onu. Konsolun üstündeki küçük lambayı yakıp tavan ışığını kapattım. Daha yumuşak, daha uyusaldı odadaki aydınlık şimdi. Uyuyamasam bile biraz sakinleşmek, sabahı öylece beklemek istiyordum. Radyoyu başucuma koyup yatağın içine yarı yatar oturdum. Bir kadın hüzün dolu bir ölüm şarkısını bir ağıtı seslendiriyordu. Ölüm. Tünelin sonundaki ışık. Ne yalan. Ölüm yenilgi, yokluk, sessizlik diye düşündüm. Pelin büsbütün yok olmadı kuşkusuz. Uzaklarda yaşıyor. Ve bir gün evine geri gelecek. Ne diye ölüm olsun ki dedim. Bazı konuk odaları başkalarının izleri ve yaşam işaretleriyle dolu. Yabancı odalar kimi zaman böyle tekinsiz duygular yaratıyordu insanda. Yorgunluğun, gezginliğin, günlerdir farklı yerlerde yatmanın getirdiği bir bellek boşluğuydu bu. Gözlerimi yumup uyumaya çalıştım. Bir dal pencereye vuruyordu belirli aralıklarla. Dışarıda rüzgar çıkmış olmalıydı. Radyonun sesi de iyice azalmıştı. Derken büsbütün sustu. Hava titreşiyor, dalgalanıyordu sanki. Sessizliği dinledim bütün duygularımla. Onun çatlayıp dağılışını duydum. Ve yalnızlığın, bir seraba dönüşmüş olmanın sonsuz kederini yansıtan o çığlık bir daha ulaştı bana. Ulaşıp bütün acılığıyla yüreğime sızdı. Avaz olup kulaklarımı doldurdu. Yatağın içinde, tetikte, dimdik oturdum ve korkumu yenmeye çabaladım. Gözlerim teras kapısındaydı nedense. Orada hiçbir şey kımıldamıyordu oysa. Hiçbir hareket yoktu. Sonra ansızın görülür görülmez bir ışık çakımı oldu. Dolap kapağının genleşir gibi çatırdadığını duydum. Bir rüya gerçekliği içinde bir an kızın gardırobun önünde ayakta durmuş, kucağı beyaz kasımpatılarla dolu, solgun ve süzülmüş bana gülümsemeye çalıştığını gördüğümü sandım. Ama doğrudan bakamıyordum ona ve zaten hemen bunun bir tür yanılsam olduğunu fark ettim. Doğaüstü bir durumla karşılaştığımda, ki pek enderdi, bu sözcüğü kullanırdım. Yanılsama. Yüz yüze geldiğim her şeyin bir oluş mantığı, çözülüp yorumlanabilecek bir maddeselliği olmalıydı. Ama şimdi bir genç kız imgesinin olanca canlılığı ve gerçekliğiyle çevremdeki boşluğu kuşattığını hissediyordum. Onun varlığı dokunarak kavrayacağım biçimde somut değildi. Hayır ama üst düzey duygusal tasarım ve güçlü ruhsal aktarımla oluşmuş bir bilinç sıçraması, var etme çabasıydı. Sanrı, evet ama büyük bir şey. Bir yürek çarpıntısı, ince bir ürperiş, bir kıvılcım. Varlıkla yokluk arasındaki çizgide bir anlık dinlenme, kararsızlık. Bu noktada kalkıp bütün ışıkları yakabilir, aşağı kata inip kendimi bu ortamdan uzaklaştırır, elimde bir kitapla salondaki kanepeye uzanarak oyalanmaya çalışabilirdim elbette. Ama acı, sevgi, umutsuzluk ve merak bizi olduğumuz yerden daha öteye sürükleyen duygulardır. Anlamayı ister ve sonuna kadar gitmeyi deneriz çoğunlukla. Eli boş, yaralı bereli kalsak da yolun bitiminde bunu yaparız. Uzaklarda bir saat 4 kez vurdu. Bir meydan, gar ya da kilise kulesi saati olabilir. Sıradan bir saat. Alışılmış, düpedüz. Kendiliğinden emin ve buyurgan bir saat. 4 kez vurdu. Saatin kesin kez 4 kez olduğunu duyurarak. Ama doğru değildi bu. Zamanın hiçbir kesinlik taşımadığını herkes biliyordu. Zaman tek boyutlu değildi çünkü. Bazıları zamanın hep ileriye doğru aktığını, ilerlediğini sanıyorlardı. Hayır hayır, bazen geriye doğru akıyor, bazen de duruveriyordu. Bunu biliyordum, hem de çok iyi biliyordum. Zamana yön, hız ve biçim veren duygu, düşünce ve eylemimizdi. Mavi ya da mor zamanlar, söğüt ve kuş zamanları, aşk, ateş, kriz ve savaş zamanları olduğu gibi söz gelimi. Her şeyin zamanı ve zamanın her türlüsü olabiliyordu yüzeysel bir bakışla. Oysa gerçek zaman yüreğimizdeki ve düşlerimizdeki zamandı. Yıllar, dönemler, aşklar arasında gezinip durduğumuz, onları hallaç pamuğu gibi atıp oynadığımız, ileri geri, öne arkaya, oradan oraya, kuralsızca geçebildiğimiz zamanlardı bunlar. 10 yıl önce bir öğle üzeri Kadıköy iskelesindeki çiçekçilerden mor şebboylar alıp vapura biniyordum işte. Ayağımın dibindeki bir torbada bir çift lüfer çırpınıyordu. Varlıkla yokluk arasındaki o an birden sonsuzlaşıyordu. Yatağın içinde öylece oturdum ve yaşadığım bütün zamanlar arasında amaçsızca gezindim. 30 yıl önceyle 5 gün, 1 yıl önceyle o an arasında gittim, geldim. Olasılıklarla geleceğe uzandım. Sayısız an, görüntü, duygu içeriyordu gerçek zaman. Ve bütün kesinlik ve ölçülerin dışında işliyordu. Saatime baktım, 4'tü. Durmuş olmalıydı. Ben zamanın içinde enine boyuna gezinirken kesintiye uğramış, o noktada takılıp kalmıştı. Salt soluk almanın ötesine geçivermiş gibi bir durağanlık, soğuma hissettim bedenimde. Belli ölçüde bir katılıp kalma hali. Sonra kalp atışlarımın yeni düzene uyum sağladığını, artık hiçbir şeyden şaşırıp ürkmeyecek bir aşkınlık durumuna geçmiş olduğumu ve göremediklerimi görmeye başladığımı fark ettim. Tam o sırada da Pelin'in sesini duydum. Sizinle tanışmayı çok istiyordum. Rahatsız ettim. Uyumanıza engel oldum. Kusura bakmayın ne olur dedi. Sese döndüm. Kız çalışma masasının sandalyesinde oturuyordu. Odada yoğun bir çiçek kokusu vardı. Adım Pelin. Kitaplarınızı okudum. Sonuncusu dışında tabii. Fotoğraftaki gibiydi. Yalnız bu kez siyahlar giymişti ve kucağında tahmin ettiğim gibi bir demet kasımpatı vardı. Ama beyaz değildi çiçekler. Mor, fuşya, eflatun, pembe renklerdeydiler. Küçük ayakları çıplaktı. Onları üşümüşler gibi altına toplayıp eteğiyle örttü. Fotoğraflarına bakıyordum dedim. Seni gördüğüme sevindim. O kadar hoş görünüyorsun ki ben başına bir felaket gelmiş olmasından korkuyordum nedense. Henüz değil dedi. Tam 12 saatim var. Bugün öğleden sonra 4'ü 10 geçe ölmüş olacağım. Bana biraz zaman kazandırdınız. Anlayamıyorum nasıl olur dedim. Yoğun bir düş kırıklığı ve üzüntüyle. Bugün benim 1. ölüm yıl dönümüm. Geçen yıl bugün. Öğleden sonra tam tamına 4'ü 10 geçe öldüm. Aslında bugün burada olmanız ilginç bir rastlantı. Siz zamanın içinde gezinirken bilmeden 1 yıl geriye, ölümünün 12 saat öncesine gittiniz. O anı yakalar yakalamaz da ben devreye girdim. Yoksa görüşemezdik. Siz odama gelip Zamanı tersine işleten ilk kişisiniz. Neredesin sen diye sordum korkuyla. İleri akan zamanın içinde değilim artık. Benim bulunduğum ortamda gelecek, havada donup kalmış bir kelebek ya da kuru yaprak gibi katı, hareketten yoksun. Benim zamanım ileriye kapalı. Yalnızca geriye uzanabilir. Çok tatlısın dedim. Yalnız çok merak ediyorum. Olay nasıl oldu? Seni üzmeyecekse anlatır mısın lütfen? O kadar gençsin ki. Çok heyecanlıydım o gün. Çok mutluydum. Sanki uçuyordum. Bastığım yeri görmeyecek kadar aşıktım. O gün ilk kez öpmüştü beni. Evimizin biraz ötesindeki durakta tramvaydan indim. Karşı yönden gelen öteki tramvaya dikkat etmemişim. Görmedim. Bir sinyalizasyon hatasından da söz edildi sonradan ama üzülmeyin, acı çekmedim. Hemen bir anda bitti. Soluğum kesilir gibi oldu. Bugün gidip onu, erkek arkadaşımı görebileceğim dedi. Umarım yeni bir sevgilisi yoktur. Olsa da önemli değil ya. Bu ilk ziyaretin mi? Bir yıldır bu anı bekliyordum. Bu bir yıl en çok sevildiğim, en çok özlendiğim, insanlara bana yaptıkları haksızlıklar bakımından en çok pişmanlık duyurduğum süreç oldu. Artık hiç incinmeyeceğimi öğrendim ki bu da durumumun en iyi yanı. Senin için yapabileceğim bir şey var mı diye sordum. İçim sevgiyle dolup taşarak. Hayır, sizinle tanışmak güzeldi. Yalnız çekmecemde pembe kayışlı bir saatim olacak. Onu almak istiyorum. Sevgilimin hediyesiydi dedi. Çekmeceyi açtım, saat oradaydı. 4:10 geçe durmuş dedim. Annem durdurmuş olmalı, önemi yok dedi. Zaman sürekli değil ki. Boşlukları, duraksamaları, kopmaları var. Şu an sizinle de onlardan birindeyiz. Ama ne yazık ki bitmek üzere. Hava aydınlanmaya başlamıştı. Perdenin kıyısından gecenin lacivertinin maviye dönüştüğünü görülüyordu. Telaşla kalkıp yanıma geldi. Ona uzattığım saati alıp koluna, ince beyaz bileğine taktı. Hoşça kalın dedi. Ona bakmaya çalıştım ama tam seçemiyordum. Sanırım gözyaşlarım yüzünden titrek, belirsiz bir gölgeye dönüştü önce. Sonra birden yok oldu. Bir hareket, bir ses, daha uzun bir veda bekledim. Hiçbir şey olmadı. Sessizlik öyle yoğundu ki, açıyı kapamak isterlermiş gibi, birdenbire hızlanmış saatlerin tiktakları, kulaklarımda davul sesi gibi büyüyordu. Kaldığım odanın kızınızın odası olduğunu neden dün akşam söylemediniz bana diye sordum Fatih Güne. Birlikte kahvaltı ediyorduk. Sizi üzmekten, uykunuzu kaçırmaktan çekindim dedi. Hem konuşup anlattıkça kanıyor yaralar. Bir yıl oldu. Hala kendimize gelemedik. Özlemimiz, acımız hiç dinmiyor. Böyle konuşmayı sevmiyorum ama dün gece bir ara onu gördüğümü, onunla konuştuğumu sandım dedim. Durumu odadaki havadan sezdiniz. Bilmeden etkilendiniz. Bunu tahmin etmeliydim dedi Fatih üzüntüyle. Karım o odada uzun aylar geçirdi. Orayı bozmamız, kızımın eşyalarını dağıtmamız gerek ama elimiz varmıyor bir türlü. Oda onun yokluğuyla öylesine doluydu ki varlığı fazla elle tutulur hale geliyordu dedim. İnançlı biri olsaydım bir gün onunla buluşma umudum olacaktı ama yazık ki değilim dedi Fatih. Benimki zihinsel ve ruhsal bir deneyimdi sanırım dedim. Kendiliğinden bir yaklaşım, geçiş, bütünlenme anı. Aslında bu gibi durumlara bir açıklama gerekmediğini düşünüyorum ya. Çekingen, ürkek bir dokunuş hissettim çay fincanını tutan elimde. O yaşıyor diye düşündüm. Anların eklem yerlerinden birinde. Eğer biri bir zaman, süresi önemli olmayan bir zaman evrenin bir yerinde yaşamış ve bir işaret, sıcaklık, gülüş bırakmışsa geriye, Bu hiç yok olmuyor. Sonsuza dek yaşıyor. Zamanın bilinmez bir girintisinde saklı duruyor anıları. Ve bizim bir gün kendiliğinden ya da bilerek onlara dokunmamızı bekliyorlar. Bu gerçeği geçersiz kılacak şey ancak sevgisizlik ve unutkanlık olabilir. Pembe süet kayışlı saatini de aldı giderken dedim boş bulunarak. Nasıl? Ne dediniz? Dedi Fatih şaşkınlıkla. Öldüğü gün kolunda öyle bir saat vardı. Evet, eşyalarıyla birlikte bana teslim etmişlerdi onu. Yani çekmecede duruyordu. Onu almak istedi. Ben de verdim dedi güçlükle. Rüya gördünüz herhalde. Sabah nasıl da unutmuştum saati. Masadan fırlayıp merdivenleri ikişer ikişer atlayarak yukarıya koştum. Soluk soluğa konsolun çekmecesini açtım. Fularların, öteki eşyaların arasını yokladım titreyen ellerimle. Heyecandan bayılacakmış gibi sanki. Hayır, saat yoktu. Pembe, süet kayışlı saat artık orada değildi. İnci Aral, Denizli'de doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü, resim iş bölümünü bitirdi. Edebiyat dünyasına 1977'de dergilerde yayınlanan öyküleriyle girdi. Ağda Zamanı 1977 ile 1980 Akademi İlk Kitap Başarı Ödülünü, Kıran Resimleri 1983 ile Nevzat Üstün Öykü Ödülünü, Ölü Erkek Kuşlar 1992 ile Yunus Nadi Roman Ödülünü, Son Öykü Kitabı Gölgede 40 Derece 2000 ile de Yunus Nadi Öykü Ödülünü aldı. İnci Aral'ın 5 öykü kitabı ile 4 romanı bulunuyor.